Ayrım 9, sayfa 89. Ama 601. gece olunca demiş ki, Şeyh Abdülkuddüs de elini Hasan'ın omzuna dayamış ve ona, ''Bu iniltileri kes oğlum ve yüreğini bütün tut. Çünkü Tanrı'nın yardımıyla senin sorununa daha iyi bir çözüm bulacağım. Haydi ayağa kalk da beni izle.'' demiş. Birdenbire bu sözlerin canlandırdığı Hasan da ayağa kalkmış, kız kardeşlerine çabucak veda etmiş. Gül goncasını birçok kez kucaklamış ve yaşlı adama ''Senin kölenim.'' demiş. Bunun üzerine Abdülkudüs Hasan'ı arkasına alarak beyaz file binmiş. Koca yaratığa seslenmiş, o da yola koyulmuş. Ve düşen bir dolu, çarpan bir yıldırım, çakan bir şimşek gibi koca fil bedenini rüzgara verip uçmuş. Ve ayaklarının altında mesafeyi yok ederek gökyüzünün derinliklerine dalmış. Böylece 3 gün 3 gece aynı hızla 7 yıllık yol almışlar. Ve tüm çevresi mavi olan ve orta yerinde ağzı mavi çelikten bir kapıyla kapanmış bir mağara bulunan mavi bir dağa ulaşmışlar. Ve Şeyh Abdülkuddüs bu kapıyı çalmış. İçeriden bir elinde mavi bir kılıç, ötekinde mavi madenden bir kalkan bulunan mavi bir zenci çıkmış. Şeyh de inanılmaz bir çeviklikle zencinin elinden bu silahları almış, o da kendisinin içeri girmesi için hemen ortadan yok olmuş. Şeyh de ardında Hasan olduğu halde artlarından zencinin kapısını kapattığı mağaraya girmiş. Böylece mavi bir ışıkla aydınlanan ve sonunda 2 büyük altın kapıyla karşılaştıkları bir dehlizde bir süre yol almışlar. Şeyh Abdülkuddüs bu kapılardan birini açmış ve Hasan'a kendisi dönünceye kadar orada beklemesini söylemiş ve içeride kaybolmuş. Aradan 1 saat geçince tüm koşumları ve selesi de mavi renkte mavi bir atı dizgininden tutarak geri dönmüş ve Hasan'ı bu ata bindirmiş. Aynı zamanda da 2. kapıyı açmış ve önlerinde ansızın mavi bir gökyüzü ve ayaklarının altında ufuksuz bir çayır uzanmış. Şeyh Hasan'a, ''Oğlum hala yola koyulmak ve seni bekleyen sayısız tehlikelere göğüs germek kararında mısın? Yoksa sana nasihat ettiğim gibi seni eşin Görkem'in yetişiyle teselli edecek olan yeğenlerim 7 Sultan'ın yanına mı dönmek istersin?'' diye sormuş. Hasan, ben uzun süre yokluğun acısına katlanmaktansa ölüm tehliklerine göğüs germeyi 1000 kez yeğlerim diye yanıt vermiş. Şeyh yeniden söze başlayarak, oğlum Hasan, senin yokluğunun bitip tükenmez gözyaşlarına kaynak oluşturacağı bir annen yok mu? Onun yanına dönüp kendisini teselli etmen daha iyi olmaz mı diye sormuş. O da, eşim ve çocuklarım yanımda olmaksızın annemin yanına asla dönmeyeceğim diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Şeyh Abdülkuddüs ona pekala Hasan Tanrı'nın koruması altında yola koyul demiş ve elini üzerinde çok ünlü ve çok utkulu Şeyhler Şeyhi Üstadımız Sayın Tüylü Baba adresi yazılı bulunan bir mektup vermiş. Sonra da ona al bu mektubu oğlum ve atının seni götüreceği yere git. At tüm yöresi de kara olan kara bir dağa ulaşacak ve kara bir mağaranın önünde duracaktır. O zaman attan in ve dizginleri eğere bağladıktan sonra bırak at kendi başına mağaraya girsin. Sen kapıda bekle. İçeriden karalara bürünmüş ve dizlerine kadar inen beyaz sakalları dışında her yeni karalar içinde yaşlı bir kişinin çıktığını göreceksin. Onu görünce elini öp ve urbasının eteğini başına koy ve seni kabul etmesi için yazdığım bu mektubu ona ver. Çünkü Tüylü Baba kendisidir. O benim üstadım ve başımın tacıdır ve yeryüzünde gözü pek girişiminde sana yardım edebilecek tek kişidir. Ondan yararlanmaya çalış ve sana ne söylerse yap ve selam demiş. O zaman Hasan Şeyh Abdülkuddüs'ten izin almış, atına binip böğürlerini mahmuzlamış, at da kişneyip bir ok gibi fırlamış. Abdülkuddüs de mavi mağaraya geri dönmüş. Böylece Hasan 10 gün süreyle atın kendi bildiğince kuş uçuşlarının ve kasırgaların ardında kalmaksızın yol almasına izin vermiş. Ve at böylece 10 yıllık bir mesafeyi doğru bir çizgide aşmış. Sonunda tepesi görünmeyen ve doğudan batıya uzanan bir karadağlar zincirinin eteğine ulaşmış. Bu dağlara yaklaşırken atı gidişini ağırlaştırarak kişnemeye başlamış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 602. gece olunca demiş ki, bu dağlara yaklaşırken atı gidişini ağırlaştırarak kişnemeye başlamış ve o anda aynı zamanda her yandan kapkara atlar Hasan'ın atının yanına gelerek onu koklamaya ve ona sürtünmeye başlamışlar. Yağmur damlalarından daha çoklarmış. Hasan onların çokluğundan irkilmiş ve yoluna engel olabileceklerinden korkuya düşmüş. Ama at yolunu sürdürmüş ve gecenin kanatlarından da karanlık kayaların ortasındaki kara mağaranın giriş yerine ulaşmış. Burası Şeyh Abdülkuddüs'ün kendisine sözünü ettiği mağaranın ta kendisiymiş. Bunun üzerine attan inmiş ve dizgini eğerin kaşına bağladıktan sonra atı tek başına mağaraya sokmuş ve Şeyh'in kendisine bildirdiği şekilde giriş yerinde oturmuş. Hasan orada henüz bir saat kadar kalmamışken kemerine kadar uzanan beyaz sakalı dışında tepeden tırnağa karalara bürünmüş saygın bir yaşlı adamın mağaradan çıktığını görmüş. Bu şeyhler şeyhi çok utkulu Tanrı'nın barışı ve kutsaması ikisinin de üzerine olası Süleyman'ın eşi Belkıs Ece'nin oğlu Ali Tüylü babaymış. Hasan onu görünce dizlerine atılmış, ellerini ayaklarını öpmüş ve urbasının eteğini başına koymuş. Ve böylece kendisini onun korumasına bırakmış. Sonra kendisine Abdülkudüs'ün mektubunu vermiş. Ve Şeyh Tüylü Baba mektubu alıp tek bir ses söylemeksizin mağaradan içeri girmiş. Hasan da artık onu bir daha göremeyince umutsuzluğa kapılmaya başlamışken ansızın onun bu kez baştan aşağı ak giysilere bürünmüş olarak ortaya çıktığını görmüş. Şeyh Hasan'a kendisini izlemesini işaret etmiş ve onun önünden mağarada yürümeye başlamış. Hasan da onu izlemiş ve onun ardında yerleri değerli taşlarla döşeli ve her köşesinde bir halı üstüne önlerinde kokulu bitkiler yanan birer buhurdanlıkla sonsuz sayıda el yazmaları bulunan kara giysiler giymiş birer yaşlı kişinin oturduğu dört köşe bir salona ulaşmış. Ve bu dört bilge kişinin her birinin yöresini el yazmalarını yazan, okuyan ya da üzerinde düşünen yedi çömezi sarmış bulunuyormuş. Ancak Şeyh Ali Tüylü Baba içeri girince tüm bu saygın kişiler onun onuruna ayağa kalkmış ve dört esas bilgin köşesini terk edip salonun ortasına onun yanına oturmaya gelmiş. Ve herkes yerini alınca Şeyh Ali Hasan'a dönmüş ve ondan bu bilgeler kurulu önünde öyküsünü anlatmasını istemiş. Bunun üzerine Hasan heyecan içinde ilkin sel gibi yaşlar dökerek sonra onları kurutarak hıçkırıklarla bölünen bir sesle ateşe tapar Behram tarafından kaçırılışından yedi sultanın amcası Şeyh Tüylü Baba'nın çömezi Şeyh Abdülkuddüs'e rastlayıncaya kadar yaşadığı tüm serüveni anlatmaya başlamış. Ve tüm bu öyküyü anlattığı sırada bilgeler onun sözünü kesmemişler. Ama konuşmasını bitirince üstadlarına dönerek hep bir ağızdan "Ey saygın üstadımız, ey Belkıs Ece'nin oğlu, bu genç adamın bahtı acınmaya değer. Çünkü hem eş hem de baba olarak acı çekiyor ve belki bu gence güzel eşine ve iki güzel yavrusuna kavuşmasında yardımcı olabiliriz." diye haykırmışlar. Şeyh Ali de "Benim saygın kardeşlerim, bu büyük bir iştir ve siz de benim kadar Vakvak Adası'na ulaşmanın ve hele oradan geri dönmenin ne denli zor olduğunu bilirsiniz. Ve tüm engelleri aşıp bir kez bu adalara ulaşınca Ecinilerin Şeyhin Şahı ve kızları muhafızları Bakire Amazonlara yaklaşmanın tüm güçlüklerini de bilirsiniz. Bu koşullar altında onların güçlü hükümdarlarının kızı olan Görkem Sultan'a Hasan'ın ulaşmasını nasıl beklersiniz?" diye yanıt vermiş. Şeyhler de "Saygıdeğer peder, haklısın. Bunu kim inkar edebilir? Ama bu genç adam sana kardeşimiz saygın ve ünlü Abdülkuddüs tarafından özellikle gönderildi. Onun dileklerini uygun bir şekilde karşılamaktan da asla kaçınamazsın." diye yanıt vermişler. Hasan da kendi bakımından bu sözleri işiterek kendini şeyhin ayaklarına atmış, başını urbasının eteğiyle örtmüş ve dizlerini kollarıyla kuşatarak karısını ve çocuklarını kendisine geri çevirmesi için ona yalvarıp yakarmış. Aynı şekilde tüm şeyhlerin ellerini öpmüş, onlar da kendi yakarışlarını onunkiyle birleştirerek Şeyh Tüylü Baba'dan bu bahtsız genç adama acıması için yalvarmışlar. Şeyh Ali de "Vallahi ben hayatımda bu Hasan kadar varlığını önemsemeyen birini görmedim. Ne istediğini bilmediği gibi kendini neyin beklediğini de bilmiyor bu gözü pek kişi. Ama sonunda onun için kendi üzerime düşeni yapacağım herhalde." diye yanıt vermiş. Böylece konuşarak Şeyh Ali Tüylü Baba bir saat kadar bir süreyle yöresindeki yaşlı saygın çömezleriyle birlikte düşünmüş. Sonra başını kaldırıp Hasan'a, her şeyden önce sana seni tehlike anında koruyacak bir şey vermek istiyorum demiş. Ve sakalından en uzunlarının bulunduğu yerden bir tutam kıl koparmış ve bunları Hasan'a vermiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 603. gece olunca demiş ki, ve sakalından en uzunlarının bulunduğu yerden bir tutam kıl koparmış ve bunları işte senin için yapacağım şey. Eğer kendini herhangi büyük bir tehlike içinde bulursan bu tutamdan bir kıl ayırarak yakman yeter. Hemen yardımına gelirim diyerek Hasan'a vermiş. Sonra başını salonun kubbesine doğru kaldırmış ve ellerini sanki birini çağırmak ister gibi birbirine sürtmüş. Ve birdenbire kubbeden inerek önünde kanatlı ifritlerden biri belirmiş. Şeyh ona, ey ifrit senin adın ne diye sormuş. O da kölen Dehnaş İbni Faktaş, ey Şeyh Ali Tüylü Baba demiş. Şeyh de ona yaklaş bakalım demiş. Dehnaş ifrit Şeyh Ali'nin yanına yaklaşınca Şeyh ağzını onun kulağına yaklaştırarak yavaş sesle bir şeyler söylemiş. İfrit de başıyla evet anlamına gelen bir işaretle yanıt vermiş. Şeyh Hasan'a dönerek bin oğlum bin bu ifritin sırtına. O seni bulutlar yöresine götürecek. Orada beyaz kafurdan oluşma bir yere indirecek ve işte orası ey Hasan ifritin seni bırakacağı yerdir. Çünkü o daha ileri gidemez. Dolayısıyla sen kendi başına bu beyaz kafurdan oluşma arazide ilerlemek zorundasın. Ve bir kez yola koyulunca sonunda karşına çıkacak Vakvak adasına ulaşırsın. Gerisi Tanrı'nın yardımına kalmıştır demiş. Bunun üzerine Hasan yeniden şeyhin elini öpmüş ve iyiliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederek diğer şeyhlere de veda etmiş. Dehnaş'ın omuzlarına binip onunla birlikte göklere yükselmiş. İfrit onu bulutlar yöresine götürmüş ve beyaz kafurdan oluşmuş yere indirmiş ve kendisini orada bırakarak gözden kaybolmuş. Böylece ey Hasan, Basralı Hasan, doğduğun kentin çarşılarında hayranlık uyandıran, tüm yürekleri havalandıran ve sana bakanları güzelliğinle kendinden geçirten sen ki sultanlar arasında uzun süre mutlulukla yaşadın ve onların yüreğinde pek çok sevecenlik ve acı uyandırdın. İşte şimdi görkemin aşkı uğruna ifritin kanatlarında bu beyaz kafur arazisine indin. Ve hemen burada senden önce kimsenin görmediği ve senden sonra da kimsenin görmeyeceği bir tecrübe edineceksin. Gerçekten bu yere indirilince Hasan parlak ve kokulu bir zemin üzerinde kendi diki doğrusuna ilerlemiş ve uzun uzadıya yol alarak sonunda uzaklarda bir çayırlığın ortasında çadıra benzer bir şey görmüş. O yana doğru ilerleyip bu çadırın yanına yaklaşmış ama tam bu sırada sık bir çimenlik üzerinde yürümekte olduğundan ayağını orada gizlenmiş bulunan bir şeye çarpmış. Bakıp bunun gümüş bir kitle gibi beyaz ve İrem kentinin sütunları gibi büyük olduğunu görmüş. Oysa bu bir devmiş ve Hasan onu ancak bir kulağını görmüş bulunuyormuş. Ve dev uykusundan ansızın böğürerek uyanıp kıpırdamaya başlamış ve öylesine bir öfkeyle kapılmış ki soluğuyla göğsünü şişirmiş ve bunun etkisiyle kıçından müthiş bir yel koparmış. Bunu Hasan'ın gözleri yerinden fırlayarak ilkin yüzüstü yere sonra da gökyüzüne savuran birer gök gürültüsü halinde olağan dışı başka yerler izlemiş. Ve yeniden yere düşmeden önce dev onu havada ensesinden yakalamış ve kolunun gücüyle bir şahinin pençesinden serçe gibi havada tutmuş. Ve kolunu çevirerek onu yere çarpıp kemiklerini kırmak ve boylu boyunca yere sermek üzere sallamaya başlamış. Hasan başına ne geleceğini anlayınca tüm gücüyle çabalamış ve ah kim beni kurtaracak, beni kim kurtaracak, ey dev acı bana diye haykırmaya başlamış. Hasan'ın bu haykırışlarını duyan dev kendi kendine, vallahi fena ötmüyor bu kuş. Cıvıltısı pek hoşuma gitti. Onu bizim şahımıza götüreyim demiş. Ve korkular içindeki Hasan'ı bir ayağından usulca tutarak sık bir ormana dalmış ve ağaçların seyreldiği bir yerde kendisine taht oluşturan bir kayada oturmakta olan beyaz kafur ülkesindeki devler hükümdarının yanına ulaşmış. Hükümdarın yöresinde her biri 50 arış uzunluğunda 50 devden oluşmuş muhafızları varmış. Hasan'ı tutup getiren dev hükümdara yaklaşmış ve ona "Hükümdarımız, işte bacağından tutarak yakaladığım bir kuş. Onu güzel sesi olduğu için sana getirdim. Çok hoş cıvıldıyor." demiş. Ve hükümdar önünde biraz öt diyerek Hasan'ın burnuna küçük fiskeler vurmuş. Devin dilinden anlamayan Hasan da son saatin geldiğine inanmış ve "Ah, beni kim kurtaracak, kim kurtaracak beni?" diye haykırarak çırpınmaya başlamış. Mahkumlar da bu sesi işiterek sevinçten titreyip çırpınmış ve deve "Vallahi çok hoş bir yaratık bu, onu hemen kızıma götüreyim, ona da ötsün" demiş ve deve doğru dönerek "Evet, onu hemen bir kafese koy ve kafesi götür kızımın odasına, yatağının yanına as. Ötüşü ve cıvıltılarıyla onu eğlendirsin" demiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.